Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat.
Günaydın Seyfettin, merhabalar.
Günaydın Ömer.
Günaydın.
Günaydın.
Evet, epey bir ara verdikten sonra tekrar buluşmuş olmanın sevinci içindeyiz. İki şey sormak
evet,
istiyorum.
Ben de öyle.
Girişte.
Söyle Ömer.
Yani Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK'in yılın ilk çeyreğine ilişkin gayri safi yurt içi hasıla raporu yayımlandı. Ve yani çalışanların milli gelirden aldığı payın düzenli olarak gerilediği ortaya konuyor. Ve bunun yoksullaştıran tırnak içinde büyüme olduğu söyleniyor. Yani çalışanların milli
lütfen
gelirden
hattan ayrılmayınız.
Azalıyor.
Please
bu da çok
stay on
önemli.
The line.
İstanbul'da
lütfen hattan ayrılmayınız.
Bir bağlantı da bir soruma duyabiliyor muyuz? Alo.
Seyfettin Bey şu anda
bizi duyamıyor herhalde. Ben şunları sormak istiyordum. Yani bir kez daha tekrarlayacak olurken, tekrar yeniden bağlanırken TÜİK'in yılın ilk çeyreğine ilişkin gayri safi yurt içi hasıla raporu yayınlandı ve yoksullaştıran bir tırnak içinde büyümeden bahsediliyor. Çalışanların milli gelirden aldığı pay azalıyor. Bir bunu sormak ve tartışmak için bu aradaydık. Bir de ikincisi de İstanbul Ticaret Odası'nın hesaplamasına göre kentte enflasyonun İstanbul kentinde Türkiye'nin ve dünyanın en büyük kentlerinden bir tanesi olan İstanbul'da enflasyonun 24 yılın son çeyrek yüzyılın zirvesine ulaştı. Aşağı yukarı %87'ye vardı. Bir de bunu aylık %5.84, yıllıkta %87.35 arttığını söylüyorduk. Bunları konuşmak istiyorduk. Seyfettin, görüşebiliyor muyuz?
Evet, tabii. Bir kere bence de en önemli olgu, gelişme bu çeyreklik büyüme rakamlarında senin de altını çizdiğin gibi bu %7.3 büyümüş Türkiye bir yılda geçen yılın ilk çeyreğine göre, çeyrekten çeyreğe de %1.2. Böyle bakarsak sanki refah artmış son bir yılda gibi bir izlenim ediniyoruz. Tabii öyle değil. Bu en önemli konu, acaba bu çalışanların refahını ne kadar arttırdı sorusu. Buna geleceğim. En önemli konu bu. Ama buna bağlı olarak ikinci, zaten enflasyonla da yakından ilgili birazdan yapacağımız değerlendirme. Yani bu yoksullaştırma hikayesinde tabii ki bu dehşet enflasyon çok önemli bir rol oynuyor. Onunla bağlantılı yorumlayacağım. Ama artı aynı zamanda istihdam, iş gücü piyasasındaki gelişmelere baktığımızda da orada da durum hiç şaşırtıcı değil. Onu da şey etmek istiyorum, söz etmek istiyorum ondan da. Üçüncü bir konu daha var. Büyümenin ayrıntılarına baktığımızda inşaat baş aşağı gidiyor. Öbür yandan da malum bir saray sahibinden.com verisiyle kiralık konut piyasası ve satılık konut piyasası raporları yayınlıyoruz. Yani yakından takip ediyoruz. Çok güncel verilerle. Orada da durum dehşet ve inşaattaki bu aslında gidişat tabii o fiyatları da etkiliyor. Yani epey bir konumuz var konuşulacak. Bunlar bence en önemli sorunları büyüme cephesinde, refah artıyor mu artmıyor mu sorusuna cevap olarak. İnşaat şeyi, inşaat dedim. Yani tamam, bir yılda %7.3 büyümüş. Ama çeyrekten çeyreğe büyüme %1.2 ve giderek düşüyor. Bunu belki sonunda konuşuruz. Büyük bir ihtimalle 2022 %3-4 civarında bir büyümeyle bitecek. Çünkü bu 7.3 de yanıltıcı. Unutmayalım, geçen yıla kıyasla hala bir baz etkisi var. O bakımdan dikkatli şey etmemiz lazım. Bunu yorumlamamız lazım. Şimdi gelelim senin esas altını çizdiğin noktaya. Şimdi tamam, pasta büyüyor ama bu pastanın içinden acaba çalışanlar, büyümüş daha doğrusu pasta, bu pastanın içinden ne kadar pay alabilmişler büyüyen pastadan? Şimdi iş gücü ödemeleri, yani ücretlerin payı son şeyde %31,5 geçtiğimiz 3 ayda, ilk çeyrekte pay. Bu pay peki bir önceki çeyrekte ne kadarmış diye bakıyoruz. %35,5. Peki acaba Covid öncesi 2020'nin birinci çeyreğinde, yani çok iyi 2 yıl önce ne kadarmış diye bakıyoruz. %39. Şimdi %39'dan bu pay %31,5'a düşmüş. Ve istihdam bu 2 yıl içinde, önce tabii biliyorsun göçtü Covid'le birlikte. Sonra tekrar toparlandı. 2021'de o telafi büyümesi oldu. Ve bir miktar daha yüksek ama çok daha değil. Yani demek ki bunların payında neredeyse 1/4 oranında düşüş var. Bu demektir ki hakikaten reel olarak bunların ortalama ücretler, tabii bu alt düşük ücretlerde farklı olabilir, yüksek ücretlerde, orta ücretlerde farklı olabilir. Ama ortalamada reel olarak 1/4 neredeyse gitmiş. Neredeyse değil, hatta biraz daha fazlası.
Evet.
Şimdi bu bir yoksullaştırma, tabii muazzam 2 yılda. Bu yoksullaştırıcı olduğu çok açık bunun.
Evet.
Yoksullaşma, yani yoksulluk verileri de nispeten gecikmeli geldiği için, hem gelirde 2 yıl geriden zaten geliyor mecburen de, 1,5 yıl daha doğrusu. İşte maddi yoksulluk bir yıl, onlar da açıklandığında göreceğiz rakamlarda da. Ama zaten etrafta yaşananları görüyoruz. Yani istatistiğe, rakama gerek yok. Çok ciddi bir yoksullaşma olduğu açıkça ortaya çıkıyor. Şimdi bunun tabii nedeni ne? Çünkü enflasyon beklenmedik ölçüde fırladı. Peki ücretler bunu takip edebildi mi? Edemediği çok açık. Yani evet. Değil mi, asgari ücret bile hani büyük bir övünç kaynağı iktidar için. Görüyor musunuz, biz ezdirmiyoruz enflasyonu falan diyorlar. İşte asgari ücrete %50 zam yapıldı yılın başında. O %50 şimdiki şeyde açıklandığında, Ticaret Odası'nın İstanbul endeksini açıkladınız ki birbirine nispeten yakın gider Türkiye geneliyle İstanbul. %70 de en son TÜİK'inki. Şimdi bugün ayın kaçı oldu? İkisi oldu değil mi?
İkisi,
yarın
evet.
Açıklandı. Yarın Mayıs enflasyonunu göreceğiz. %70 de en son. Nisan'da yıllık enflasyon büyük bir ihtimalle bu %80'lere yaklaşacak. Bilmiyorum %kaç olur ama yani zaten bunun %60'ı şeyde yaşandı, işte bu son 4 ayda 5 ayda yaşanmış olacak. Ya ne oldu %50 ücret? Yani asgari ücrete yapılan muazzam zam bile yakalayamadı enflasyon. Ama öbür yandan biliyoruz ki, hem çevreden biliyoruz hem tahmin edebiliyoruz, asgari ücretin üzerinde işte daha ne bileyim ben orta seviyedeki, daha yüksek seviyedeki ücretler tabii ki enflasyonun altında kaldılar kesinlikle. Yani ben benimkini biliyorum. Ben Eylül'de en son zam almıştım. İşte 100 lira Eylül'de, gene bugün 100 lira alıyorum. Enflasyon olmuş %80. Allah aşkına, yani yarısı gitmiş.
Evet, yani İstanbul'da %87 veriyor hatta İstanbul Ticaret Odası.
Evet, yani sonuçta şaşırtıcı değil. Şimdi böyle olunca, yani bir kere istihdamdaki artış 2 yıl öncesine göre çok yüksek değil. 2, tamam ama gene de artmış mı artmış. Ya demek ki daha fazla çalışan var. Peki pasta büyümüş ama bu pastanın içinden bu çalışanların aldığı pay 1/4 oranında azalmış. Ücretler de tabii enflasyonu takip edemiyorsa payın azalması son derece doğal değil mi? Reel olarak kayıpsa.
Evet.
Yani bu hiç tartışmasız bir gerçek yani. TÜİK'in işte resmi rakamlar bunu açıkça ortaya koyuyor, iktidar ne derse desin. Şimdi ikinci konu tabii şu. tamam bu güzel %7.3 büyümüş ama bakıyorsun bunun nereden, neden büyümüş? Bir kere şunu söyleyeyim, yarısı net ihracat dediğimiz olayda. Yani ihracat %16.8 60 yıllık olarak söylüyorum. İthalat ise %2.3. Dolayısıyla demek ki yani biz üretmişiz ama daha çok dışarıya verdiğimiz için yarısı bu büyümenin %3.5 puanı 7.3'ün zaten şeyden geliyor. Bu net ihracattan geliyor. Yani içeri zaten ancak yarısı kalmış. Bu yarıya da baktığımız zaman özellikle sektörler itibarıyla yani dehşet bir kere manzara çıkıyor ortaya açıkça. İnşaat ne olmuş biliyor musun? Bir yılda ne kadar şey etmiş, büyümüş.
Büyümüş.
Tabii ki büyümemiş tabii ki. Çökmüş. %7.2 bir yılda inşaat %7.2 azalmış. 2020'nin 3. çeyreğine baktım. Çünkü biliyorsunuz o bir zirveydi. Zaten kötü gidiyordu inşaat da. Hani bir şey Covid çıkınca paniklediler. Bankalara özellikle kamu bankalarına düşürün ipotekli kredi faizlerini, konut kredisi faizlerini dediler. Onlar da düşürdü. Bir boom oldu. Talepte bir patlama oldu falan. Ondan sonra yani o bir zirvedir. 2020 3. çeyrek endeks, yatırım endeksi inşaatta. 2223'müş, şimdi %149'a düşmüş. Yani neredeyse kaç o der bu 3'te 1'den evet 3'te 1 kadar azalmış.
3'te 1. 3'te 1 oranında azalmış ki bu çok büyük bir ağırlıkla inşaat sektörüne de bağımlı bir
evet, ekonomi. Evet 163. Bundan önceki çeyrekte de 163'müş bu endeks. Yani inşaat baş aşağı gidiyor. İnşaatın baş aşağı gitmesi neden önemli? Tabii bir istihdam yaratan bir sektör yeterince istihdam yaratmıyor. Ona da değineceğim kısaca. Nedir iş gücü cephesinde durum? Ama ondan önce tabii şunu belirtmemiz lazım. Konut piyasasında durum bir faciaya dönüştü. İnşaat bu gerileme ne demek? Konut arzı son derece yetersiz demek. Yeni konut arzı. Talep devam ediyor mu konutta? Bir kere spekülatif bir talep de oluştu. Çünkü yabancılar o kadar ucuzlamıştı ki Türkiye yabancılar daha çok ev almaya başlamışlardı. Bir de üstüne bu Ukrayna-Rusya savaşı geldi. Onlar da ev almaya başlamışlar. Böyle anlaşılıyor. Şöyle dudak uçuklatıcı bir rakam söyleyeyim. Mayıs Nisan verisiyle söylüyorum. Konut fiyatları Antalya'da ne kadar arttı bir yılda biliyor musunuz? 3,5 kat.
Evet, 4 kat diye yazmıştı. Evet.
Yani bu
3 kat. Ya %360 bilmem ne, 4 kata da yakın tabii.
Evet, evet. Yani bu
yani bunu bu Antalya tabii birinci ve istisnai bir durum. Nedeni malum Ruslar ve Ukraynalılar deliler gibi konut almaya kalkışmışlar. Ama tabii diğer kent İstanbul'da da 3 katına yakın.
Evet.
Şimdi
Kadıköy'de kiralar ortalama kira 17 bin lira deniyor.
Tamam, konut fiyatları artıyorsa ve arz yetersizse, talep varsa tabii ki kiralar da çıldırdı. Orada da yani inanılmaz. Türkiye genelinde de öyle ama özellikle büyük kentlerde ve özellikle İstanbul'da kira artışı 3 kata yakın. Bir yılda. Şimdi tabii bu da bir başka facia. Çalışanlar, ücretli çalışanlar, emeğiyle hayatını kazananlar için. Hani bu, düşük ücretleri bırakalım. Onların zaten ev mev alma umudu sıfırlandı. Çoktandır da orta ücretler. Orta üstü ücretliler iyi kötü krediyle falan bundan bir yıl iki yıl öncesine kadar konut alabiliyorlardı. Ya da kiraya çıkıyorlardı değil mi? Genç kuşak işte çalışmaya başlıyor. Evlense de evlenmese de neyse beraber bir çift oluşturdukları zaman ya da tek başlarına bekar olarak aile evinden tabii ayrılmak istiyorlar. Bunlar mümkündü kiralar. kıyasla, ücretlere kıyasla buna izin veriyordu. Şimdi bu hayal oldu. Tamamen hayal oldu. Yani orta üstündeki ücretliler bile, hani Türkiye için söylüyorum, orta medyan ücretin ortanca, yani ortalama ücretin ortalama tabii düşük, hatta medyan en ortadaki ücretin üstünde ücret alanlar bile imkansız hale geldi. Çünkü neredeyse bütün ücret maaşlarını şeye yatırmak zorundalar, kiraya yatırmak zorundalar. Dolayısıyla evet, hakikaten evet.
Ben de bir şey daha ilave etmek istiyorum. Tam konumuz tabii ki ekonomi, ekonomik gidişat, ama bunun sosyal hayat açısından yaratacağı evet, büyük felaketlerden de bahsetmenin tam yeridir diye düşünüyorum. Çünkü senin de biraz önce söylediğin gibi kendisine yaşayacak ev, yeni bir mekan bulamayan insanların evde kalması, aile şiddeti, gerginliği had safhada arttırıyor. Bunun da örneklerini.
Bir de bu moral bozucu. Yani şimdi Allah aşkına evet, 30'lu yaşlara gelmişsiniz, artık bağımsız yaşamak istiyorsunuz. Ya, çok doğru bu söyledikleri. Bu bakıyorsunuz imkansız hale gelmiş. Ya bizim kuşakta Allah aşkına, bu hani son birkaç yıl öncesine kadar gene aşağı yukarı mümkündü ama ya bizim kuşağı hatırla Allah aşkına ya. Biz 30'lu yaşlarda sonuçta öyle yüksek ücretli insanlar da değildik değil mi? Yani asistan veyahut da bilemedin en kaba dayısı, işte bugün doktor öğretim görevlisi deniyor. O zaman işte yardımcı doçent vesaire. Yani kamu çalışanıydı. Tamam, ücretlerimiz çok düşük değildi ama yani böyle bir sorun yaşamadık, ben hiç hatırlamıyorum. Kiralar evet, dehşet olacak.
Bağımsız evlenerek gayet çıkabilmek mümkündü.
Tabii canım. Tamam. Öyle lüks evlerde tabii ki oturmadık ama sonuçta bize şey edecek, yetecek ya da evlendiysek işte beraber eşimizle, çocuk olduğu zaman çocuğa da bir oda verecek gibi bir büyüklükte makul bir konut çok çok aşikardı. Çok şeydi yani, doğaldı. Aşikar demeyeyim de doğaldı böyle bir konuta çıkabilmek. Hiçbir zaman böyle bir sorun yaşanmadı. Ve uzun yıllar, hadi biz yaşlandık, bizim kuşağın 30'lu yılları şeyde kaldı, 30 yaşları çok geride kaldı ama yani bizden sonraki kuşak da bunu yaşamadı. Ama şimdiki genç kuşak çok ciddi bir sorunla karşı karşıya.
Bu da müthiş gerilim yaratıyor tabii ev içinde. Tabii yani, ki. Apaçık.
Tabii ki yaratıyor. Yani bu durum fiyatları patladı gitti, hadi konut alma, sonra bakarız Allah büyüktür de ondan sonra, ama en azından değil mi bir kiralık eve çıkabilmen lazım. Konut fiyatları böyle alıp başını gidince evet, kiralar da alıp başını gidiyor. Bir kere konut fiyatlarıyla kiralar aşağı yukarı birbiriyle bağlantılıdır. Ama onun ötesinde eğer bir arz yetersizliği varsa, talep de olduğu yerde duruyorsa ne olacak? Tabii ki fiyatlar artmış. Şimdi hükümet bu dehşeti gördü aslında. Hiç beklemiyordu. Çünkü söylenenler rivayet, işte bunu acaba nasıl bir çare bulsak? Nasıl bir çare bulacaksın? Zaten mevcut kiracıların kira artışları bir kurala bağlı. Yargıtay kuralına bağlı. 12 aylık enflasyon, ortalama enflasyon. Yıllık tüfe değil yani. Yıldan yıla değil de yıllık ortalama. Şimdi bu neden bu ayrıntı önemli? Çünkü birdenbire enflasyon hızla yükselince yıllık ortalamalar geride kaldı. Ama giderek yaklaşıyorlar. En son %35'i geçmişti. Yani büyük bir ihtimalle şimdi yarın açıklandığında göreceğiz. Yıllık ortalama enflasyon herhalde %40'ı geçecek. Şimdi zaten mevcut kiracılar da çok zorlanıyorlar. Çünkü ev sahibi yasal olarak ondan, eğer Haziran'da yıllık şey bitmişse kiralama süresi, işte zam yapılacak. %40'ın üzerinde bir zam zaten yasal olarak sahibinin, ev sahibinin istemeye hakkı var. %40 küsur ücretleri arttı mı bunları son bir yılda? O da şüpheli. Hem de son derece şüpheli. Bir de ama bu mevcut kiracılar, yeni kiraya çıkacaklar da yani cari kira piyasasında dediğim gibi uçmuş vaziyetteki fiyatlar. Ve bir şey de açıldı böylece, hani mevcut kira bir ev kirada işte ne kadar yasal şeyi, zamları uygulasan da, şimdi Haziran'da %40 yapsan da zam, aslında şeyde kiracı çıksa, kiraya vermeye kalsa 2 katı, 2,5 katına kiralayabileceksin. Şimdi ev sahibi bunu görüyor. Bu sefer kiracıya da baskı yapmaya başlıyor.
Evet, Seyfettin bunu...
Yıllık ortalama enflasyonu bilmem diyor.
Evet, Seyfettin bu konuyu Özdeş yakından takip ediyor. Onun bir sorusu vardı galiba kiraların artışıyla ilgili.
Aslında bu İspanya'daki bu yaklaşık 10 yıl önce yaşananlarla biraz kıyaslayacaktım da orada da 2008 krizinden sonra konut krizi çok belirleyici olmuştu. Orada ortaya çıkan işgal hareketi, hatta öfkeliler diyorlardı. Ben hatırlıyorum, o dönem böyle bir işte, hatta doktora çalışması yapıyordum, şey, İspanya'ya falan da gitmiştim. En büyük mesele gençlerin, sizin de bahsettiğiniz gibi, aile evine dönmesiydi. Bundan bahsediyorlardı. Bir tür hani gurur kırıklığı olarak anlatıyorlardı. Öfkeliler hareketi, geleceksiz gençler gibi böyle büyük toplumsal hareketler vardı. Oradaki büyük işte bu işgal hareketinin tabanını oluşturuyorlardı aslında. Böyle benzer bir durum bu sefer cidden Türkiye'de yaşanıyor. İşte Kadıköy'de 2+1 daireler 10 bin liraya falan şu anda vurmuş durumda.
Tabii semtten semte değişiyor ama yani en ortalama bir semtte bile çok haklısın. Bu fiyatlara çıkmış, ben de şaşkınlıkla izliyorum. Tabii İspanya ile Türkiye arasındaki fark da şu: İspanya'da halk mücadele etmeyi, organize olup şey etmeyi, mücadele sesini yükseltmeyi, sorunlarını ifade etmeyi, çözüm talep etmeyi biliyor. Tarihten gelen şeyler de var tabii. Ayrıca demokratik rejim de buna isim veriyor. Geldi Türkiye'de bunları tahayyüle. Şimdi bir de son olarak, vaktimiz azaldı herhalde, işsizliğe değinmek istiyorum. Şimdi çeyrekten çeyreğe %1,2 artmış değil mi? Şey, büyüme yani, pasta çok evet, değil ama biraz büyümüş. Peki bu acaba yeterli olmuş mu? Daha çok insana istihdam sağlamaya ve işsizliği azaltmaya. Hayır. %11,1'di geçen yılın son 3 ayında. Yani bir önceki çeyrekti. İşte bu çeyreklik verilerde bundan yaklaşık bir hafta önce yayınladı TÜİK. Bir de baktık ki işsizlik oranı %11,1'den %11,5'e çıkmış. Neden? Peki artmış. Çok basit, çünkü istihdam yeterince artmamış. 59 bin artış çeyrekten çeyreğe, hepsi bu. Tabii inşaat falan da eksi aslında. Neyse, bu ayrıntılara girmeyelim, tekrar inşaata dönmeyelim. Yani sonuçta işsizlik de aslında iniyordu. Çünkü malum bu 2021'den sonra, 2021 dediğim gibi bir telafi yılıydı. Büyük istihdam kayıpları, işte şeyler son bulunca faaliyet kısıtlamaları vesaire. Bir de gecikmiş tabii bir şey vardı, talep vardı, dayanıklı tüketim mali talebi falan. Hem büyüme yüksek oldu 2020'de, hem istihdam arttı ve yakaladı 2020 öncesini. Ve işsizlik düşüyordu. Yani şu %11,1 aslında, yani geçen yılın 2021'in son 3 ayı da bu 11,1 COVID öncesine kıyasla, yani COVID ile birlikte yükselen işsizliğin düşük bir noktasıydı. Düşüşteydi. İlk defa şu çeyrekte hani büyüme iyi hoş da, işsizlikte 0,4 puan 3 ayda. Bu çok çok yüksek bir rakam.
Evet.
Dolayısıyla işsizlik cephesinde de işler kötü gidiyor. Ayrıca bir ayrıntı daha söyleyeyim. Bu istihdam 59 bin arttı dedim ama kadınlarda muazzam düşüş var, 200 küsur bin. Erkeklerde artmış. Onun için yani 59 bin, bir de o da yanıltıcı, çünkü cinsiyet ayrımında baktığınız zaman kadınlarda da işsizlik son derece tatsız gidiyor ve şey de çok düştüydü zaten, bir türlü toparlanamadı iş gücüne katılım oranı. Yani potansiyel olarak normalde bu düşük büyüme olmasaydı, 2018'de başlayan ardından Covid, bu 2021'deki yüksek büyümeye rağmen hala bunları yaşamasaydık, iyi kötü %5 civarında bir büyüme olsaydı bugün çok daha fazla çalışan kadın olacaktı. Yani büyük sorunlar yaşanıyordu.
Evet, çok büyük sorun. Yani bir ekonomik ve sosyal bunalımın eşiğinde olduğumuzu galiba tespit etmek durumundayız. Süreyi bitirdik maalesef.
Bitirdik herhalde, evet.
Konuşmaya devam.
İki hafta sonra bakarız duruma.
Çok
size
teşekkür ederim.
Yayınlar diliyorum, rica ederim.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.